Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkent'ten selamlıyoruz yine sizleri. Hayatın Sesleri ekibi olarak Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine biliyorsunuz zaten Hayatın Sesleri. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Tebessüm yüzümde divane oldum.
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve üniversite öğrencileri arkadaşlarımız bizlerle birlikte stüdyomuzda. Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi'nin yürüttüğü toplumsal duyarlılık projeleriyle ilgili konuşacağız kendileriyle. Sevgili Altuğ Kaya, üniversite personeline destek projesi koordinatörü. Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Büşra Koç, gönüllü eğitim projesi koordinatörü. Siz de hoş geldiniz.
Hoş.
Ve sevgili Beyza Arıcıoğlu, Kalpler 1, Lösemi 0 projesi koordinatörü. Hoş geldiniz.
Hoş.
Ne güzel ismi var projenin. Kalpler 1, Lösemi 0.
Teşekkür ederiz.
Evet. Şimdi bu projelerden pek çok proje var aslında, değil mi? Birazcık söz edelim mi? Önce üniversite personeline destek projesi koordinatörüne soralım. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü evet, sadece bunlarla sınırlı değil projeler.
Toplamda 12 adet projemiz bulunmakta. Hı hı. Halihazırda yürüyen, kurulacak projelerimiz.
Sizler
var.
Misiniz projenin mimarları?
Bizler, ben kendi projemin mimarı değilim.
Evet.
Projenin gönüllüsüydüm geçen sene.
Ama yine öğrenciler herhalde. Tabii değil mi? Öğrenciler. Projelerin mimarları, evet.
Bilkent Üniversitesi öğrencileri gönüllülük, hı-hı, yaptıktan sonra sene sonunda proje koordinatörü olabiliyorlar.
Hı-hı.
Ben de o şekilde geldim. Projenin kurucularından değilim.
Evet.
Projemden bahsetmek gerekirse,
evet,
projeden
lütfen
bahsetmek gerekirse, Bilkent Üniversitesi personelinin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarının akademik ve sosyal anlamdaki gelişimlerini sağlamak üzerine bir proje yürütüyoruz.
Çok
hem
güzel.
Onların okuldaki derslerine yardımcı olmak bir birinci amacımız aslında.
Ne kadar şanslılar.
Evet. Sağ olsunlar, çok da hakikaten bizi bir okul olarak görüyorlar ve cumartesi günleri, yani ailelerinden, velilerinden duyduğumuz kadarıyla isteyerek geliyorlar.
Çok güzel,
böyle
çok
zorunlu
önemli.
Zorunlu ders var, cumartesi günü sabah 9'da başlıyoruz.
Sizin gibi bulmuşlar abileri, ablaları, niye yararlanmasınlar, ne güzel, ne mutlu.
Hani
evet.
Ders dışında da şu da çok önemli. Çocukların üniversiteye girme isteğini arttırma, kendinden daha büyük rol model olarak görmeleri.
Hı hı.
Çünkü onlar karşısında hem ders anlatan öğretmenler oluyoruz. Bize özenmeleri bizim en büyük isteğimiz.
Hı hı.
Bizler gibi, ben mühendislik öğrencisiyim.
Hı hı.
Mühendislik okumak isteyen öğrenciler vardı lise çağında. Onlarla konuşarak, üniversiteyi anlatarak, mesleği anlatarak onların gelişimlerini sağlamak dersin,
elbette,
yanında da ikinci bir amacımızdır.
Evet, aynı zamanda örnek oluyorsunuz. Üniversite, mühendislik dediniz. Ne mühendisliği?
Ben elektrik elektronik mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim.
Çok güzel. Peki sevgili Büşra?
Ben iç mimarlık öğrencisiyim.
Kaçıncı sınıf?
Birinci sınıf.
Birinci sınıf. Sevgili Beyza?
Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim, birinci sınıfım.
Ne güzel. Hepinize başarılar diliyoruz. Gerçekten bu projelerle çok da güzel başlamışsınız aslında. Devamını da diliyoruz tabii ki. Şimdi gönüllü eğitim projesi koordinatörü olarak sevgili Büşra neler söyleyecek?
Biz aslında sevgili koordinatör arkadaşım Altuğ ile beraber aynı şekilde çalışıyoruz. Sadece ben Ankara'nın ilçeleriyle ilgileniyorum. Ankara'nın sosyoekonomik açıdan düşük ilçeleri Mamak, Sinca, Altındağ gibi ilçelerinde biz ortaokullara gidiyoruz her cumartesi. Orada bir kurs açıyoruz. Tamamen ücretsiz olarak. Öğrencilerimizle birlikte orada ders yapıyoruz. Tabii asıl amacımız yine dersten yana onların hayatlarına birer
ne tür dersler yapıyorsunuz? Onların kendilerini eksik gördüğü dersleri mi tamamlıyorsunuz? Yoksa siz dersleri belirleyip ona göre mi gidiyorsunuz?
Genelde biz belirleyip gidiyoruz, hı hı, ama öğrencileri tanıdıktan sonra eksik olan yanlarını fark ettiğimizde onları tamamlamaya yönelik bir program çiziyoruz.
Hı hı. Kaç kişi gidiyorsunuz örneğin?
Bir okula yaklaşık 15-20 gönüllü olarak gidiyoruz. 4 hı hı tane okulumuz var şu an hali hazırda.
Evet.
Projenin sürdüğü.
Evet.
Yaklaşık 80 ile 100 arasında bir gönüllü topluluğumuz var. Bu şekilde gidiyoruz.
Ne güzel. Peki sevgili Beyza, Kalpler 1, Lösemi 0 projesiyle ilgili neler söyleyecek?
Biz pazar günleri çocukları biraz daha Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi var Cebeci'de. O hastaneyi her pazar sabahı ziyaret ediyoruz. Çocukların yanına girmeden önce lösemi servisindeki çocukların palyaço kıyafetlerimizi giyiyoruz ve farklı gruplara ayrılıyoruz. Boyama, sihir, balon olmak üzere bu şekilde çeşitlendirilebilir gruplarımız. Ve çocuklara biraz daha hastanenin atmosferini değiştirerek onlara biraz daha farklı bir 2 saat yaşatıyoruz.
Hı hı. Ne güzel, ne evet, mutlu size. Tabii Hepinizin hedef kitlesi farklı aslında bu anlamda baktığımızda. Birbirinizin projelerine de dahil olduğunuz oluyor mu?
Hani ben daha yakın zamanda Kalpler Birliği Lösemi 0 projesine katılma fırsatım olmuştu. O odaya girdiğiniz zaman ben palyaço kıyafeti olarak fotoğrafçı olarak girmiştim. O çocukların mutluluğunu görmeniz lazım odaya girdiğiniz zaman. Çünkü hastane ortamında hakikaten kalpte yanlarında sürekli ses çıkaran cihazlar. Çocukların yaşları çok küçük. İlkokul seviyesinde çocuklar. Ortaokul seviyesinde de tabii onlar var ama ben hep küçüklerin yanındaydım. Böyle giriyoruz, onlarla boyama yapıyoruz. Hamur, oyun hamurları var. Hı-hı. Oyun hamurlarıyla beraber hayvanlar yapılıyor, yiyecekler yapılıyor. Onlarla konuşuluyor, sohbet ediliyor. Ve bence bana sorarsanız eğer Kalpler Birliği Lösemi 0 projesinin asıl amacı çocuklardan... Çocuklar da tabii ki de bir amacı. Fakat onların yanında refakatçi olarak duran aileleri, çocukların yüzü güldüğü zaman o gözlerindeki ışığı görmeniz lazım.
Evet.
Çok mutlu oluyor aileler.
Evet. Siz de çok mutlu oluyorsunuz böyle bir projede yer aldığınız için. Benim anladığım o, değil mi?
Evet.
Evet. Bir şey söyleyecek galiba sevgili Büşra.
Ben de diğer projelerimizden biri olan Manevi Evlat Projesi dahilinde huzur evi ziyaretinde bulunmuştum birkaç kez. Orada sevgili yaşlı teyzelerimiz, amcalarımızı ziyaret ederken onların bizi gördüğündeki gözlerindeki ışık, mutluluğu gerçekten tarif edemiyorum şu an. Çünkü birçoğu çocukları tarafından oraya bırakılmış ve o kadar çok hayat anılarını bizimle paylaşıyorlar ki konuşmaya ihtiyaçları varmış. Biz de onları dinledikçe onlar bizimle mutlu oluyorlar.
Evet. Öyle. Sizleri de kutluyoruz aynı zamanda. Çünkü bu kadar genç yaşta bu kadar sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak gerçekten hem yüzlerinizden gözlerinizden okunuyor o yaptığınız işin mutluluğu gerçekten sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi peki projeler süresince karşılaştığınız güçlükler oluyor mu?
Bizim projemizde
Kalpler Birliği Lösemi 0 projesi.
Kalpler Birliği Lösemi 0 projesinde en çok karşılaştığım şey genelde gönüllülerimin biraz daha hastaneye gelirken çekinmesi oluyor. Çünkü çocuklar şöyle çekinceleri var. Çocuklar lösemili olduğu için biraz daha acaba dayanamaz mıyım, üzülür müyüm gibi çekinceleri oluyor.
Onların yüzündeki mutluluğu gördükten sonra değil mi?
Ama aslında o çocuklar her hafta bizim oraya gitmemizi, bizimle bir etkinlikler yapmayı bekliyorlar. Ve onların yüzündeki o gülümsemeyi, gözlerindeki ışığı gördükçe siz de aslında daha fazla hayat doluyorsunuz bir bakıma. Hı
hı. Evet. Var mı sizlerin karşılaştığınız güçlükler?
Üniversite personeline destek projesinde benim karşılaştığım en büyük güçlük gönüllü arkadaşların ders anlatıp anlatamayacağını tam kestiremiyorlar. Hı hı. Yaş grupları küçük olanlar da var. İlkokul 3. sınıftan başladık bu sene. Daha küçük öğrencimiz yoktu.
Hı hı.
Lise 4, 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz spektrumu çok genişti.
Peki diyelim ki ilkokul 3. sınıftan bir öğrenci var. 7. sınıftan 4 öğrenci hı hı. var. Yani bunları tek tek mi ders veriyorsunuz yoksa gruplandırarak?
Ben kendi projemde üniversite personel destek projesinde şu şekilde yapma fırsatı bulabildim. 33 öğrencimiz vardı ders verdiğimiz.
Toplamda.
Hı hı. 47 tane de gönüllümüz vardı. Bu böyle sayımız güzel olduğu için özel ders şeklinde gerçekleşebildi.
Ne güzel.
Ve bunun dışında özel dersin bir artısı da bir öncelikle çocukların gelişimlerini daha kolay takip edebildiğiniz gibi çocuklarla birebir daha iyi iletişim kurulabiliyor. Ve bunun dışında önümüzdeki hafta verilen ödevler takip edilebiliyor.
Hı hı.
Tam bir o zaman eğitim projesine dönülüyor özel ders verildiği takdirde.
Hı hı.
Daha sonra biz öğrenciler hakkındaki düşüncelerimizi farklı bir internette bir dosya açıyoruz ve oraya yazıyoruz.
Hı hı.
Böylece gönüllü değiştiği takdirde yani aynı öğrenciye farklı kişi ders anlattığı takdirde bakarak öğrencinin özelliklerini takip edebiliyor. Nasıl ders anlar? Çizerek mi? O, mesela oyun hamurlarını dahil etmemiz gerekiyor küçüklere ders anlatırken.
Hı hı.
Kesir nedir? Bunlar hani daha çok eğitimcilerin karşılaştığı sorunlar.
Evet.
Kesirleri anlatırken hamurları kullanıyoruz. İngilizce.
Peki hamurdu, kağıttı, pek çok kırtasiyeye ihtiyacınız var. Bunları sizler mi karşılıyorsunuz yoksa size destek olan başka kişiler ya da üniversite kuruluşları var mı?
Öncelikle Bilkent Üniversitesi bize bir bütçe ayırıyor bu konuda. Onlar karşılıyor. Onun dışında biz kendimiz sponsor bulabiliyoruz projemiz için.
Hı hı.
Biz bu sene için bir hamur markası, oyun hamuru markasıyla anlaştık ve bize bayağı yani sene boyunca yetecek kadar oyun hamuru temin etti. Hı hı. Ve hastaneye giderken de onları kullandık.
Evet. Sevgili Büşra, var mı
ben sizin zorluklara ekleyecekler? Biraz ekleyebilirim.
Evet.
Biz aynı şekilde gönüllerimizin endişelerinin yanı sıra biz de okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz, okuldaki öğretmenlerimiz biraz endişeyle karşılıyor. Hani yapabilecekler mi, yeterli bilgiyi verebilecekler mi diye. Ama sonrasında biraz zaman geçtikçe, onlar bizi tanıdıkça ve biz yardım ettiğimizi gördükçe artık bir sonraki haftalarda pasta böreklerle bizi karşılamaya başlıyorlar okula gittiğimizde.
Evet, gerçekten çok güzel. Peki projelerden beklenen sonuçları alıyor musunuz?
Ben yeterince aldığımıza inanıyorum ki tabii ki daha fazlasını yapabiliriz. Şöyle örnek vereceğim. Bizim gittiğimiz bir okulumuzda ailesinden çok şiddet görmüş bir öğrencimiz vardı ve artık madde bağımlı olacak şekilde o derece
gelmiş. Hangi proje kapsamında
bu? Gönüllü eğitim projesi kapsamında gittiğimiz bir okuldaki öğrenci profiliydi. Ve biz o öğrencimizi o maddeyi kullanmaktan vazgeçirip onun tekrar derslerine dönmesini, arkadaşlarla iletişim kurmasını sağladık. Ve oradaki bütün ailelerin, okul müdürlerinin bize çok teşekkür olmuştu bu konuda. Biz de çok mutlu olmuştuk. Hala daha öğrencimizle iletişime geçiyoruz. Arada ziyaret ediyoruz.
Evet, çok güzel gerçekten. Peki şimdi bunlar belirli projeler. Bunlar bittikten sonra yenileri mi gelecek yoksa bunlar devam ederken yeni yeni projeler de eklenecek mi?
Yeni proje açmak toplumsal duyarlılık projeleri adı altında mümkün. Gönüllülük yapan, bir yıllık gönüllülük yapan gönüllü arkadaşlar senenin sonunda yeni proje açma isteğinde bulunabiliyorlar. Bunun için projelerin hedef kitlesi, projenin amacı, projenin vizyonu ve misyonu gibi konuları dosyalar halinde yazıyorlar ve bunlar öğrenci dekanlığına, öğrenci etkinlikleri merkezinde görüşülüyor. Şu anda hali hazırda bir yeni projemiz açıldı. Bunun ismi Hayal Köprüsü.
Nedir Hayal Köprüsü'nün?
0-6 yaş, proje? 0-6 yaş hapishanede doğmak zorunda kalan çocukların dış dünyayla olan iletişimlerini sağlama. Bu hali hazırdaki projede kadın kapalı cezaevinde yürütülüyor. Örneğin erkek çocukların erkek rol modelleri yok. Böylece gönüllü arkadaşlar orada çocuklarla zaman geçirerek ve 0-6 yaş, çok küçük yaş gruplarından bahsediyoruz bu projede. Onlara gidip hem rol model olma, hem dışarıyı tanıtma. Çünkü dışarı çıktıkları zaman tamamen yabancı bir dünyayla karşılaşıyorlar. Ve yapılan araştırmalara göre hapishanede doğan çocukların ileride suç işleme olasılıkları daha yüksek oluyor. Çünkü onların evleri hapishane. Orada doğmuşlar. Orada kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bu projemiz şu an hala hazırda yürüyor ve aktif. Yeni açılacak bir tane daha projemiz var. İşitme engellilerle ilgili.
Evet.
Bu projede de işitme engelli arkadaşlarımızın hem biz üniversitelerle tanışması, üniversitelerle tanışarak üniversiteye girme isteklerini arttırması. Çünkü engelleri engel yapmadığımız sürece bizi engellemeyeceklerdir.
Kesinlikle.
Bunları bir tarafa bırakarak, onları engelsiz birer birey olarak görerek, onları sosyal hayata kazandırırsak eğer, o zaman doğru iş yapmış oluruz.
Evet, elbette tekrar tebrik ediyoruz sizi. Şimdi bu projeler içerisinde yer aldıkça gördüğünüz başka şeyler sizi bir başka projeye yönlendiriyor herhalde, değil mi? Ve bu projelerin de ardı arkası kesilmiyor ve çok gerçekten severek yapılacak, gönülle yapılacak işler. Okulunuzda pek çok gönüllü var mı? Hemen hepiniz bu işi yapıyor musunuz?
Okulda çok gönüllü var her projeye giden. Özellikle ben Kalpler Birliği Lösemi Sıfır projesi için konuşacak olursam her hafta hastaneye en az bir 15 kişi kadar gidiyoruz.
Ki hiç düşmedi bu sayı yani.
Evet, çok ne düşüş güzel. Yaşamıyoruz. Onun dışında gönüllü sıkıntısı çektiğimiz çok olmuyor. Sağ olsun Bilkent Üniversitesi öğrencileri bu konuda duyarlı olduklarını düşünüyorum ben. Benim diyebileceklerim bu kadar.
Evet.
Zaten mesela yaptığımız toplu bir etkinlikten de bahsedecek olursak çocuk şenliği diye çok büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Projelere devam eden 250 tane çocuğu Bilkent'in Mayfest Çim Alanı diye bir alanımız vardır. Orada şişme oyuncaklar, yüz boyamalar, kum boyama etkinlikleri,
sihirbaz gösterileri.
Bahar ayında gerçekleşti 16 Nisan.
Evet.
16 Nisan tarihinde gerçekleşti. Yani şöyle düşünmek gerekirse oraya 250 tane çocuğu getirdiğimiz zaman 150 tane de gönüllünün orada bulunması gerekiyor.
Evet.
Gönüllü anlamında bir eksiklik şu ana kadar çekmedik.
Evet.
Sağ olsun Bilkent öğrencileri her zaman arkamızda oldular.
Ne güzel, ne mutlu. Hem çocukların, hem yaşlıların, hem hastaların, herkesin gönüllerini fethettiniz bu genç yaşta aslında. Ne güzel bir projenin içerisindesiniz gerçekten.
Teşekkür ederiz.
Tebrik ediyoruz. Peki şimdi etkinlikler kapsamında baharda 16'sında yapılan bu etkinlik var dediniz. Başka etkinlikler de olacak mıdır?
Toplu etkinliklerimiz açısından sadece 2 yıldır sürdürdüğümüz çocuk şenliğimiz var. Ama projeler kendi aralarında özel olarak etkinlikler düzenliyorlar. Mesela gönüllü eğitim projesi için konuşmak gerekirse biz öğrencilerimizi her dönem bir sinema, tiyatro gibi aktif bir etkinliğe götürmeye çalışıyoruz. Sonrasında her sene sonunda öğrencileri Bilkent Üniversitesi'ne getirip okullar arası bilgi yarışması düzenliyoruz.
Toplu etkinliklerden bahsedecek olursak yine Kalpler Bir Lösemi 0 projesi her dönem Kızılay Çadırı'nı okula getirerek hani kan bağışına yönlendiriyor öğrencileri. Onun dışında LÖSEV'le paralel olarak çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Ve bu bağlamda yine LÖSEV ürünleri satışı yapıyoruz okulda. Stand açıyoruz.
Böylece de destek olmaya çalışıyorsunuz. Evet, çocuklar, okullar, öğretmenler de bu projelerin kapsamında yer alıyorlar galiba.
Kendi projem açısından, üniversite personel destek projesi açısından sadece öğrencilerle ilgileniyorum ben mesela.
Evet, evet. Tekrar sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Kapatmadan son birkaç şey ekleyebilir miyiz acaba?
Tabii ki. Buyurun.
Baktığımız zaman hedef kitlemiz çok geniş. Fakat biz üniversite öğrencileri olarak böyle toplumsal duyarlılık projelerine yönelmemizin bir amacı da başka üniversite öğrencilerinin de böyle işler yapabileceklerini göstermek, ellerinden tutulduğu takdirde istekli olduklarının kesinlikle bilinmesini gerektiğini inancı içerisindeyiz.
Evet.
Çünkü hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz ve toplumumuzda her zaman sorunlar olacaktır. Bunlara bizler öğrenciler olarak, genç bireyler olarak, dinamik bireyler olarak el atmadığımız sürece çözülemeyeceği veya çözülmesi zor olacağı inancı içerisindeyiz. Ondan biz genç öğrencilerin elinden tutulduğu takdirde çok büyük işler yapabileceğini de böylece göstermiş oluyoruz.
Evet, bu amacınız doğrultusunda sizi tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve her türlü projeye açık olduğunuzu da buradan tekrar duyurmak isteyelim. Ve diyelim ki bu projeler sevgili Altuğ Kaya'nın da söylediği gibi tüm üniversitelere yayılsın, dağılsın. Tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi'nin yürüttüğü toplumsal duyarlılık projeleri hakkında konuştuk. Sevgili Altuğ Kaya, sevgili Büşra Koç ve sevgili Beyza Arıcıoğlu Bilkent Üniversitesi öğrencileri konuklarımızdı. Projeye desteklerinden dolayı tekrar kendilerini kutluyor. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Başarılarının devamını diliyor ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsam bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, böyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur.
Saatlerimiz 15.34'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, evde, iş yerinde, arabada, internetten, hatta cep telefonları sayesinde yürürken, spor yaparken bile dinlenebilen radyonun 6 Mayıs 1927 yılında kurulması sebebiyle kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz. Ve bu nedenle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'nca Antalya'da radyo günleri etkinlikleri başladı. Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan radyo köyünde Sesin Büyüsü sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bakalım neler var. Prodüktör arkadaşımız sevgili Özlem Yalçın orada, hemen kendisine merhaba diyelim. Sevgili Özlem, merhabalar, selamlar başkentten Antalya'ya.
Merhaba, Antalya'dan da size sevgiler, selamlar. Evet, az önce senin de aktardığın gibi Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasının 39. yıl dönümü 6 Mayıs. Ve bu çerçevede de TRT 2-6 Mayıs tarihlerini radyo günleri olarak kutlanıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bu yıl Antalya'da düzenleniyor etkinlikler. Bu çerçevede biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu ekibi olarak dış yayınları temsil etmek üzere Antalya'ya geldik.
Peki oradaki atmosferi bize anlatabilir misin sevgili Özlem?
Tabii. Radyo günleri geçen yıldan hatırlayacaklardır sürekli dinleyicilerimiz. Geçen yılda İstanbul'da düzenlenmişti ve Hayatın Sesleri programı bir hafta oradan yayın yapmıştı radyo köyünden. Yine bu sene aynı şekilde bir radyo köyü kuruldu Antalya'da. Antalya Atatürk Kültür Parkı'nda. Orada bir cam stüdyo var, canlı yayınların yapıldığı. Ayrıca yine Antalya'da Yavuz Özkan Parkı var. Orada da bir cam stüdyo var ve orada da bir dizi etkinlik var. Bu sene geçen seneye göre daha çok yabancı katılımcılar var. Bu Atatürk Kültür Parkı'ndaki cam stüdyodan yabancı katılımcılar yayınlarını yapıyorlar. Irak, Kıbrıs, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Fransa, Almanya ve İspanya'dan radyocular var. Orada kurulmuş olan cam stüdyodan yayın yapıyorlar. Diğer parkta, Yavuz Özkan Parkı'nda ise bizim TRT programları yayın yapıyor. Sabahları Gündem programının bir bölümü oradan yayınlanıyor. TRT FM'den Tramvay Tam Bu Saat Eski Kafa gibi programlar canlı canlı cam stüdyolardan dinleyicilerine ulaşıyor.
Evet, sadece yayınlar değil tabii ki. Daha sonrasında düzenlenen etkinlikler de var. Bu etkinlikler kapsamında neler var?
Şimdi konserler var. Bu Atatürk Kültür Parkı'nda çok güzel bir konser alanı var zaten oradan. Orada dün gala konseri vardı. Zafer Gündoğdu yönetimindeki TRT sanatçılarından oluşan bir grup çok güzel bir konser verdiler açık havada. Gayet izleyicilerin de ilgisi çoktu. Bugün Miraç Kandili olması nedeniyle bu akşam yine aynı parkta tasavvuf müziği konseri olacak. Yarın halk müziği konseri olacak yine TRT sanatçıları tarafından. Perşembe günü de üniversite grupları ve DJ performansı olarak geçiyor Antalya'daki etkinlikler. Bunların yanı sıra yine bir radyo köyü içerisinde oluşturulmuş bir etkinlik alanı var. O etkinlik alanında da bir yerde bir eğitim salonunda işte spikerlik, diksiyon, program yazma gibi radyoculukla ilgili konularda eğitim veriliyor. Bir drama stüdyosu var. Bu TRT'nin efsanevi radyo tiyatrosunun hazırlanışına dair şeyler var. Bir karaoke stüdyosu var. Gelen izleyiciler orada istedikleri bir şarkıyı seslendiriyorlar. Kendilerine kaydı veriliyor. Bir küçük de olsa bir radyo müzesi oluşturulmuş Türkiye'de radyo yayıncılığının evrelerini anlatan. Yani ziyaretçiler için oldukça cazip etkinlikler var bu senede geçen yıl olduğu gibi.
Evet, peki hava durumu nasıl en son olarak? Hava müsaade ediyor mu tüm bunların gerçekleşmesine?
Diyor ama bir yandan da bir endişe de var. Çünkü maalesef hani bu mevsim için aslında Antalya'da havanın daha iyi olması beklenirken hava tahminlerinde hep böyle bir yağmur olasılığı görünüyor. Biraz hani hop oturup hop kalksak da şimdilik iyi gidiyor.
Evet, sevgili Özlem Yalçın, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz. Oradaki tüm arkadaşlara sevgiler, selamlar.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, prodüktör arkadaşımız sevgili Özlem Yalçın Antalya'daydı. Radyo Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilenleri bizlerle paylaştı. Tekrar teşekkür ediyoruz Özlem Yalçın'a. Sihirli Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün şiirleri dillerde dolaşan edebiyatımızda evet. Çok önemli bir yerin sahibi. Türk şiirinin en sevilen, en çok okunan şairlerinden Orhan Veli Kanık'tan söz edeceğiz. Garip akımın yaratıcısı da denir kendisi evet. için. Nedir o garip akım?
Aslında şöyle... Orhan Veli için Varlık Dergisi'nden Önder Otçu'nun yıllar önce yazdığı bir makaleden bir cümleyle bunu açıklayabiliriz. Orhan Veli'ye o diyor ki bir köprüdür. Garip akımı nedir? Klasik şiirden yani işte ses ölçüleriyle, kafiyeyle neredeyse artık mıhlanmış, zırhlanmış evet. dizelerden daha özgür. Daha hayatın içinden ifadelerle yazılan dünyada farklı akımlar da var benzerleri ama Orhan Veli ile sembolleşmiş serbest ifadenin şiirde kendini bulduğu evet. akımdır.
Dolayısıyla en serbest şair.
Öncesine göre evet. Yani evet. öyle söylemeliyiz. Çünkü
ama Aruz'u da çok iyi bilirmiş.
Tabii tabii.
Değil mi?
Zaten bilmemesi mümkün değil. 1914 doğumlu. Dolayısıyla ilk şiirini 1934'te yazmış. 22 yaşındaymış. Yayınlanmış şiiri. Dolayısıyla o yaşa kadar aslında sıkı bir Osmanlıca eğitimi geçirdiği kesin. Hı-hı. Dolayısıyla bilmemesi mümkün değil. Zaten bildiği için çok şaşırtıcı.
Evet.
Yani aldığı eğitim çevresinde gördüğü tüm şairane yaklaşımın ötesinde bir duruşu var Orhan Veli'nin. Hemen söyleyelim. Kendisinden sonrakiler tarafından da aslında çok da acımasız eleştirilen.
Evet.
Hatta beğenilmeyen, hafifsenen, erken yaşta kaybedildiği için aslında hızlı bir biçimde şiirleri okullarda okutulmaya başlanan. Çünkü hepimiz biliriz yani bilineni açıkça söylemekte sakınca yok. Biz uğurladıktan sonra şairleri okullarda okutabilen bir toplumuz. Dolayısıyla Orhan Veli de bu nedenle bile çok eleştirilmiştir. Mesela ders kitaplarında en çok adı geçen şairdir diye. Kendisinden sonra işte o Garip Hareketi birinci yeni olarak kabul edilen, sonrasında işte ikinci yenideki o daha imgelemli, daha anlaşılmamayı da göze alarak ifadeler yer almış her türlü edebiyatın her türünde. Orhan Veli'ye o pencereden bakınca çok acımasız eleştirenler de olmuş. Ama şunu da söylemek lazım. Orhan Veli'den iki dizeyi bilmeyen neredeyse yoktur. Hatta evet, bazen Orhan Veli'ye ait olduğunu bilmesek bile biliriz.
Kesinlikle. Hadi bunlardan örnekler verir.
Evet, biz içeride yapımcı arkadaşlarla bakarken bu da olsun, bu da olsun dedik. Elimizde
evet,
çok şey var ama.
O kadar çok var ki değil mi?
Biz onun hani şair kimliğini öne çıkarabilecek olanları ve tabii Bahar'ı, ve tabii İstanbul'u dile getiren şiirlerine bakalım istedik. Tabii ki Bahar'la birlikte akla gelen ve her bahar akla gelecek dize. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.
Hı hı.
Yakup Kadri'nin çok güzel bir Erenlerin Bağından kitabında çok güzel bir tanımlaması var. O diyor ki, şiir insan yüreğindeki saflığın dile gelmesidir. Dolayısıyla şiddet gösteren bir şair görmezsiniz. Hı hı. Şiirler şiddete alet edilebiliyor başkaları tarafından belki ama dizeler gerçekten bu dizede hissedebilirsiniz bunu. Yani bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağacı görmüş Orhan Veli ve bir bahar akşam üzeri akşamı hem yıldızları hem kokuyu hem de geceyi dizelere dökmüş. Ne kadar yalın. 1000 yıl daha yaşayabilir evet, bu dizeler.
Evet, evet kesinlikle.
Dediğimiz gibi hayatın içinden çok pencereler açar bize Orhan Veli. Mesela bu şiiri çok bilinmez ama çok güzeldir. Çok şükür bir insan daha var evde. Çok şükür. Nefes var, ayak sesi var. Çok şükür. Bunu hatırlarız. Yani bu yaşamın içinde birdenbire sanki o anda bir yerden Orhan Veli'nin dizeleri dökülüverir hayatın, hı hı, içine. Bu güzeldir. Yine çok bilinen bir şiiri. Dağ başındasın, derdin günün hasretlik. Akşam olmuş, güneş batmış. İçmeyip de ne yapacaksın?
Evet.
pek çok şiiri şarkı sözü olarak bilinir.
Hı hı.
Yine onlardan biri. Baka kalırım giden geminin ardından. Atamam kendimi denize dünya güzel. Serde erkeklik var, ağlayamam demiş şair.
Evet.
Bir diğeri eskiler alıyorum. Eskiler alıp yıldız yapıyorum. Musiki ruhun gıdasıdır. Musikiye bayılıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam. Mesela bu rakı şişesinde balık olsam artık neredeyse atasözü gibi
evet,
algılanıyor evet, ama dizedir. Evet. Orhan Veli'ye aittir.
Hı hı. Gün olur alır başıma giderim evet, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Yine bu da bestelenmiş.
Çok bilinen birinde.
Evet, kim söylemiş beni Süheyla'ya? Vurulmuş.
Mesela Orhan Veli'nin bir özelliği de şu. Kendi özel hayatıyla da çok ünlenmiş bir şair. Şöyle düşünmek lazım. 1914 doğumlu Orhan Veli ve 1950'de yitirmişiz. Dolayısıyla aslında 36 yıllık bir hayattan bahsediyoruz.
Evet.
İlk şiirini 22 yaşında yazdıysa hesap edin işte. Yani ne kadar kısa bir sürede,
evet,
14 yıl gibi bir sürede bütün bu şiirleri sadece yazmamış, bunların yayılması bile olağanüstü bir şey. Şu anda böyle bir şeyi hayal bile edemiyoruz, itiraf
evet,
edelim.
Evet, evet.
Ankara'yı bilenler için hüzünlü bir son hikayesi var. Ankara'yı bilenler bileceklerdir. Şu anda Oda Tiyatrosu var altında. Meşhur Ankara'nın ilk apartmanlarından. Orhan Veli
Ulus'taki PTT'de yani posta servisinde tercümanlık yapıyor. Ve bir sabah işe giderken belediyenin kapatmayı unuttuğu bir yol çukuruna düşüyor. Gidiyor yine postaya, posta merkezine izin alıyor. Zaten Ankara ile barışık biri değil aslında, İstanbul'u çok özleyenlerden. Ve o izinle, sağlık raporuyla İstanbul'a gidiyor. Fakat bilinmeyen bir şey, o düşme sırasındaki travma, başını çarptığı için beyin kanaması geçiriyor. İstanbul'a gittikten 10-12 saat sonra kanama dolayısıyla hayatını kaybediyor. Çok erken kaybettiğimiz bir şair. Nasip olsaydı ve yaştaşları gibi uzun bir ömür sürebilseydi bambaşka bir Orhan Veli'yi de tanıyacaktık.
Evet, kesinlikle. Bu kadar kısa zamana, bu kadar güzel, anlamlı, hayatımızın içinden şiirleri sığdıran bir Orhan Veli gerçekten.
Yine Ankara'da yazıldığı da rivayet olunur bu şiiri için, ama beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden.
Evet.
Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Her bahar hatırlanabilecek dizelerden.
Kesinlikle.
Doğruya doğru, şimdi dürüst olmak lazım. Hakikaten bazen hava öyle güzeldir ki, hani istifa etmek değilse de o gün işe gitmemeyi çok
evet,
istersiniz.
Evet,
Orhan Veli de istemiş ve bizim halimizi bu kadar yalın ve güçlü anlatabilmesi onun şairane kimliğini ortaya koyuyor. Orhan Veli öyle biri ki artık bizim için. İlk kitabı 1941'de basılmış. 75 yıldır baskı yapıyor. 2016 baskısı var bütün şiirlerinin. En çok basan kitabı 46 baskı yapmış. Yani nasıl bir şairden bahsediyoruz?
Evet.
Gerçekten söylenen doğru, bir köprüden bahsediyoruz.
Hı hı.
Bu köprü bizim için artık bugünle bizim belki 100 yıl öncemiz için bir köprü. Arada pek çok şairi belki yeterince tanımıyor olabiliriz. Ama Orhan Veli'yi tanımak onlara ışık tutar. Çünkü Orhan Veli olmasa hakikaten Edip Cansever'in olmayabileceğini düşünebiliriz. O Turgut Uyar'ın dizelerinin o şekilde kendini bulamayacağını düşünebiliriz. Hı hı. Çünkü kapıyı açan Orhan Veli'dir.
Evet. İstanbul'la ilgili yazdığı şiirler de vardır.
Evet.
Değil mi?
En çok bilineni İstanbul Türküsü tabii ki. Çünkü gerçekten bir İstanbul şairi Orhan Veli. Kendini anlatarak başladığı şiiridir. Hı hı. İstanbul'da boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Müşfik Kenter'i de buradan rahmetle alınır ve saygıyla. Onun sesiyle kendini bulmuştur Orhan Veli bir dönem. Ve gerçekten bazı insanların böyle bir yeteneği oluyor. Orhan Veli'nin orada ruhundan bir nefes dolaştığını hissetmek mümkün.
Evet.
Yine çok bilinen İstanbul'u dinliyorum şiiridir.
Gözlerim kapalı.
Olağanüstü bir ifade gücü. Rüzgar gibi bu şiir gerçekten, bir esinti gibi. Burada en muhteşem olanı, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı dedikten sonra İstanbul'u gözleri kapalı dinlemeyi öğretebilmesidir okuyucusuna, dinleyicisine. Kuşların geçişini, bir kadının suya ayağının değişini gözleri kapalı dinler Orhan Veli ve dinletir bize. Ve der ki mesela, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Yani kayıkhanenin sesini duyabilirsiniz bu dizelerde. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Pek çok şair, İstanbul tabii özellikle sanatçı yüreğini kendine hızla aşık eden bir şehir. Pek çok şair, pek çok sanatçı İstanbul'a eserlerini sunmuş. Ama bunların arasında sayılıdır ki aralarında Orhan Veli'yi saymalıyız. İstanbul'a değer katmış bu yaptıklarıyla.
Kesinlikle evet.
Yine şarkılarda geçen Hürriyete Doğru şiiri çok ünlüdür. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti gideceksin. Olağanüstü bir akışı var bu şiirin. Tabii keşke sizden rica etsek okumanızda hepsini ama
siz biliyorum çok güzel ki, okuyorsunuz, dinliyorsunuz.
Programın formatına uymuyor onun için. Yani bunu tekrar tekrar içinizden okuduğunuzda, hatta önerilen bir şey vardır. Yazdığınızda, ki eminim Orhan Veli şiirleri çok defterlere yazılan şiirler arasında. Evet. Yazdığınızda Türkçenin ahengini, kullanışını daha iyi görüyorsunuz. Hani başta söylediğimiz o garip adını almasına sebep olan yapının aslında Türkçe'ye ne kadar sadık olduğunu ve her Türkçe konuşanının ana dili olmasa bile, ki ben buna şahidim, yabancıların, iyi Türkçe öğrenen yabancıların da Orhan Veli şiirlerine yakın olduğunu çok gördüm.
Evet, dili ve özellikleri gerçekten çok farklı şiirinin.
Çünkü Türkçe konuşuyorsanız Orhan Veli şiiri doğal olarak gelir. Yani nefes almak gibi.
Hı hı.
Çok farklı kulvarlar tabii ama mesela Yunus Emre gibi. Yani hani Yunus'un dizelerinin canlılığı neyse, Orhan Veli'nin şiirlerinin canlılığı da aşağı yukarı odur. Ve o kadar devam edecektir. Kulvarları farklı. Çünkü Orhan Veli çılgındır, aşıktır, biraz hoyrattır. Yakışıklı olmadığı halde kadınları beğenir ve kendini beğendirmeye çalışır. Dolayısıyla Orhan Veli'nin bu hali belki bizim de hayatımızın belli dönemlerinde düştüğümüz ruh hallerine çok uyumludur. O yüzden de vazgeçilmez Orhan Veli'den. Dalgıcı Mahmut'tan bahsetmemiz lazım. Orhan Veli'den bahsedersek. İşim gücüm budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda, ne yapacağımı bilemem.
Evet, gerçekten çok güzel.
Kesinlikle ve insanı en çok etkileyen hali, belki sonradan çok eleştirildiği, daha önce de söylediğimiz Orhan Veli'nin hayatın bu canlı halinde memleket meselesinde hiç unutmamasıdır. Onu da söylememiz lazım.
Hı-hı.
Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik der. Yani hiç vazgeçmez. Hayatın her yerinde Orhan Veli vardır. Yeter ki bakalım. Biz bu hafta geç kalmışız ama önümüzdeki hafta program yapımcılarından isteğimiz olsun. Bir Orhan Veli sözlü şarkıyı dinleyelim.
Evet, çünkü süremiz kalmadı. O zaman şiirlerine yer veremeyecektik. Önümüzdeki hafta bölümümüz öncesinde ya da sonrasında
sevdi,
bir Orhan Veli'nin sözlerini yazdığı şarkıda çalalım, dinleyicilerimize paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, haftaya yine birlikte olacağız. Tekrar teşekkürler. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'dı konuğumuz. Ve işte hayatın seslerinin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın sesleri.